Ayrım 17.
Peki bu ordu kime yenilmiştir? Acem Şahına mı? Hayır, bu ordu Moskova, Nemçiye yenilmiştir. Kafire yenilmiştir. Niçin? Çünkü kafir muharebe fenninde bizi geçmiştir de ondan. Hepiniz topçusunu gördünüz. Bir örnek tüfenklerini, piştovlarını, durmadan cephane aktaran cephaneci kollarını, yaralısını ortada bırakmayan cerrahlarını hanginiz görmediniz ki? Şimdi deniliyor ki bu yeni nizam kafiri taklit ediyor. Sonu kafirliktir. Frank zabitler ordumuzu dinden çıkaracaktır. Bunu söyleyenler dinini bir okka şekere değişecek adamlardır. Dinden çıkmak o kadar kolay mı? Süngülü şişhane taşıyınca mı dinden çıkılırmış? Peygamber Efendimiz değil midir? İlim Çin'de de olsa gidip alın diyen. Muharebe fenni kafirdeyse oradan alacağız. Buna gocunuyorsa ulema, bir zahmet seferlere gelip, cenge tanıklık edip, Müslümana yakışır bir muharebe usulü bulsaydı. Kafir de artık eski kafir değil. Devran her şeyi birbirine benzetti. Frank kilise yakıyor, Moskov kadar bizim ulema endişeleniyor, kafir de bölüm bölüm. Öyle külliyen kafir deyip işin içinden çıkmak kolay değil. İsveç, Prusya, Efrenç kafiriyle anlaşma yaparız. Dünkü günde mümkün müydü bu? Ama Sultan Süleyman Efendimiz zamanında da yapılmıştı. Zaten şimdi nizam olarak getirilecek şeylerin hiçbiri Sultan Süleyman Kanunnamesine aykırı değildir. Anlam olarak hepsi orada vardır. Bu nedenle fakir der ki, gelin bu yeni nizama hislerimize kapılıp kazan kaldırmayalım. Padişah Efendimiz elbette hayrımızı ister. Aklı tam yatmayanımız olursa bile bir müddet verelim. Fermanlara uyalım. Nefere sahip çıkalım. Ocaklı adıyla rezillik yapanlara mani olalım. Eğer çıkmaz yolsa padişah efendimiz de bunu görür döner. Yok eğer doğru yolsa biz de artık muzaffer gaziler olarak seferlerden döner. Zelil olmayız. Bir can vereceğimiz yerde 1000 can vermeyiz. Meclistekilere gözümün ucuyla baktım. Rüstem Ağa'nın hislerime tercüman olan sözleri çoğu tarafından kabul görmüş görünüyordu. Derken 58. orta çorbacısı Yusuf Ağa konuşmaya başladı. Endişelerim vardır Rüstem Ağa dedi. Endişelerim niyetler üzerinedir. Bir kümeste iki horoz olmaz bilirsin. Daha önce de böyle oyunlar olmuştur. Ocaklı sipahiyle, sekbanla korkutulmak istenmiştir. Ama görülmüştür ki devletimizin güçlü kılıncı Hacı Bektaş Ocağı'dır. Sultan Genç Osman zamanında bilirsin fakir padişahın aklına girmiş. Bu ocağa senin ihtiyacın yoktur demişler. Garibin canına mal olmuşlardır. Bunun kara lekesini temizlemek de yine bize düşmüştür. Şimdi korkum odur ki bu askeri şahane dedikleri yeni askere de birileri dört kolla sarılıp niyetlerini bozalar. Bunu bize karşı kullanmaya çalışalar. Esnaf şimdiden bizimle eğlenmeye başladı. Ulema hafif ser oldu. Ağırlığımızı kaybedersek çocuklar bile halimize güler. Yusuf Ağa tam sözünü bitirmişti ki Habib'in sesini duydum. Rüstem Ağam da Yusuf Ağam da doğru söylerler diye başladı. Yalnız unutmamamız lazımdır ki cephelerdeki bozgunluklar ocağa mal edilmeye çalışılmaktadır. Önce böyle yapılıp sonra da ocak düzeltsin ya da ocak düzeltilsin denilmektedir. Düzeltilecek taraflarımız olduğu doğrudur ama bazı yoldaşlar dahi bu hususta mübalağaya kaçmaktadır. Şu son seferde hep birlikteydik. Bizim bozgunluklarımızın tek nedeni muharebe fenni midir? Düşman ne silah kullanırsa biz de aynını kullanırız. Sürat topçusu neredeyse onların topçusu kadar iyi ama unutulmasın. Biz iki düşmanla vuruştuk. Her iki cephede de düşman sayıca bizden çoktu. Asker toplamak Yeniçeri'nin işi değildir. Ordu donatmak Yeniçeri'nin işi değildir. Ordunun başındaki serdarın tüm orduya sözünü dinletebilmesi Yeniçeri'nin işi değildir. Valilerin, beylerin, paşaların müstakilmiş gibi davranmalarını engellemek Yeniçeri'nin işi değildir. Sultan bu işleri hakkınca gördüremeyecekse bizim yapacağımız her şey, göstereceğimiz iyi niyet boşa gider. Üstelik bizim zayıflığımıza yorulur. Sonra yoldaşlar, bir hususa daha dikkatinizi çekerim. Son günlerde sık sık ocağımızdaki esnaf yoldaşlar kınanmaktadır. Börekçi, tüccar, sandalcı vesaire denilerek hor görülmektedir. Allah'ın esnaf kulu olmanın kınanacak neresi vardır? Padişahımız bilmez mi ki 3,5 kuruş maaşla geçinilmez? Bunu dünya alem bilir. Zaten başlangıçta bu esnafa da bunun için göz yumulmuştur. Bizim üzerimizdeki yük azalır diye düşünmüştür saray. Şimdi ne değişti de bu yoldaşlar birdenbire hor görülmeye başlandı? Saray her bir yeniçeriye geçinebileceği maaşı verecek bizim bilmediğimiz yeni bir hazine mi buldu? Yoksa bizi bölmek mi isterler? Savaşa katılan katılmayan diyerek aramıza nifak mı sokmak isterler? Şahsen ben sefere giderken geride kalan sandalcı yoldaşımdan razıyım. Ona hiçbir kızgınlık, kıskançlık duymuyorum. Onun hayattaki hissesi benimkinden farklı. Hatta diyorum ki Allah ondan razı olsun. Geride kalanlara sahip çıkacak yoldaşlarımız var. Demem o ki, bu oyunlara gelmeyelim ağalar. Rüstem ağam doğru söyler. Bu yeni nizamı da en azından bir müddet görelim, izleyelim, uyalım. Habib'in konuşmasından sonra yine kısa bir suskunluk oldu. Rüstem ağa birden bana dönerek bu suskunluğu bozdu. Be hey genç odabaşı, senin söyleyecek lafın yok mudur? Hep bu Habib mi konuşacak dedi. Ağam dedim, ne için boş konuşayım? Reyimi istersen söyleyeyim. Senin konuştuğun lafları aynen benimsiyorum. Biz devletin sahibi değiliz. Biz devletin sahibinin kılıncıyız. Hoş, devletin sahibi de kimse değildir ya. Birkaç önemsiz lakırdıdan sonra meclise son verdik. Ağ kapısı, Baba Ali ve saray artık bir müddet içinde olsa rahat uyku yüzü görebilirdi. Bu meclisten tam bir hafta sonrasıydı. Yeni odalarda bulunuyor idim. Birden neferden birileri gelip Rüstem Ağa'nın ortamızı ziyarete geldiğini bildirdiler. Telaşla fırladım. Hemen kendilerine çeki düzen vermeleri için neferi uyardım. Bağırtı çağırtılar sürüyordu ki odamın kapısında Rüstem Ağa ile burun buruna geldim. Gerekli hazırlığı yapamamaktan ötürü mahcup olarak ellerini öptüm. Oturmaya gelmedim Sabit evladım dedi. İnşallah tebrik için geldiğimizde bir kahveni içeriz. Seni ağ kapısından isterler. Hayırlı bir iştir. Tez git, hayırlı olsun. Hiçbir şey sormama fırsat vermeden alnımı öptü, geldiği gibi hızla uzaklaştı. Ağ kapısına giderken bir yanım hayırlı işin ne olduğunu biliyor, diğer yanım buna inanamıyordu. Yanımdaki muhafız neferlerimin hepsi çok mesuttu. Ortamızın en kıdemlisi olan Baba Yadigar-ı Yusuf Ağa, ben de seninle geleceğim demiş, süslülerini giymiş, yanıma katılmıştı. Ağ kapısına iyice yaklaşmıştık ki, Sabit dedi, bu yolu hep böyle Arif ağamla yürümenin düşünü kurmuştum. Nasip oğlunaymış, bugün çok mesut olacağım. Ağ kapısında beni Ketüda Bey'in, Yeniçeri ağasının en büyük yardımcısının unvanı. Dairesine aldılar. Ketüda Nazik Ağa, kızıl saçlı, kızıl sakallı, iri yarı bir Bosnalıydı. Hoş gelmişsin Sabit Ağa dedi, teşrifata girmeyerek. Ellerini öptüğümde berhüdar ol, metini çok duyduk. Cemalini görmek bugüne nasip oldu. Ağamız dün geceden biraz rahatsız olduğu için müjdeli haberi sana vermek fakire nasip oldu. Ağa divanı, bir tür askeri şura. Hükmüyle dergah-ı âli 38. cemaat ortası çorbacılığına Sabit bin Arif layık görülmüştür. Hayırlı olsun Serpiyadegânı dergahı, Yeniçeri Ocağı'nda orta komutanı olan çorbacıların resmi unvanı. Ali Sabit Ağa. Diriliş. Arif Ağa girdiği derin yalnızlık kuyusundan, bundan böyle Sultan Selim Efendimizin en has kuluyum değil mi ki bana böyle bir mürüvvet gösterdi sözleriyle çıktı. Erikli babaya kurbanlar kesti, günlerce mahalle halkına kavurma ve helva dağıttırdı. Sanki Sabit değil, kendisi çorbacı olmuş gibiydi. Sabit her zamanki haliyle sabahtan çıkıp giderken o evde komşuların ve silah arkadaşlarının tebriklerini pür neşe kabul ediyordu. Baba Erenler dedim Abdi Baba'ya, aşk olsun görülmeyeni gören gözlerin günler öncesinden Arif Ağa'nın kurtuluş bulacağını gördü. Amma yaptın yahu sarı dedi Abdi Baba, neredeyse keramete yoracaksın, yok öyle bir şey. Olur mu Baba Erenler dedim, hatırlamıyor musun bana söylediklerini? Terslendi, bunamadım elbette hatırlıyorum. Benim dediğim bunu görmek için evliyadan olmanın gerekmediği, benim durduğum yerde dursan, hatta kendi yerinde gözlerini biraz açsan, sen de bunu ayan beyan görürdün. Nasıl diye soruverdim gayri ihtiyari. Çok basit dedi. Arif Ağa'nın hayatta en büyük arzusunun çorbacı olmak olduğunu bilmeyen yok. Hakkıydı da adamın. Ama oldurmayan Allah oldurmuyor işte. Tekaüt olduktan sonra onun için en büyük sevinç oğlunun çorbacı olması olurdu. İşte fakir bunu gördü. Çardakta herkes bilir ve herkes söyler ki bu Sabit ocağın en parlak yıldızlarındandır. Öl dese bütün 38. orta yoluna ölür. Artık ne yaptı ne etti bunu bilmem. Ama bu yaşta bu hürmeti elde etti çocuk. Bir de yeni odalardaki son ağlar toplantısında Nizam-ı Cedid'i desteklediğini söylemiş. Eh artık gerisi belliydi. 60'ını geçmiş Mustafa Ağa, fazla bile kaldı 38'in başında. Fakir bu olacakları sezdi ve Arif Ağa kurtulacak dedi. Hepsi bu kadar işte. Habibi de oda başı yapmışlar dedim. O da belliydi dedi. Ağalar meclisinde ikircimli konuşmuş, fincancı katırlarını ürkütmüş. Böyle durumlarda hem en usluyu hem de en azgını terfi ettirmek adettir. Uslulara ödül verdiklerini gösterir, azgınlara da sus payı verirler. Olan biten bu kadar. Kulda çorbacı oldum diye çocuklar gibi sevinir, avunur gider. Neyse üzülmelerinden iyidir. En azından Arif Ağa'yı kuyudan çıkardılar. Sanki 10 yıl öncesinin güzel günlerine dönmüş gibiydik. Arif Ağa kuyusundan çıkar çıkmaz anasının gönlünü almış, bin bir cilveyle ettiği ağır lafın kefaretini ödemeye çalışıyordu. Zehra Hanım uzun süre yeni gelinler gibi nazlar ettikten sonra sofraya ve evin hayatına katılmaya başladı. Arif Ağa Sabit'e, Zehra Hanım da Hatice Hanım'a karışmamaya büyük özen gösteriyor, bu evin neşesini daha da artırıyordu. 4 yıl süren savaşın yaraları ise henüz sarılmamıştı. Göçmenlerin çoğu her ne kadar geldikleri yerlere dönmüşlerse de ekmek gibi, zahire gibi ihtiyaçlar hala zorlukla karşılanıyordu. Anadolu ve Rumeli'de bir sürü bey ağa türemiş, ikide bir ayaklanıyor, kasaba ve şehirleri rahatsız ediyor, ahaliyi canından bezdiriyorlardı. Şimdi de bunlardan kaçanların göçleri ortaya çıkmıştı. Fakat savaş sırasında o kadar zor ve sıkıntılı günler yaşamıştık ki, bütün bunlar kahvehaneleri açılmış, hasretleri giderilmiş İstanbul'un keyfini kaçırmaya şimdilik kâfi gelmiyordu. Bu kaybedilmiş keyifleri yeniden yavaş yavaş da olsa kazanmanın yarattığı rehavet, insanın gözüne adeta her şeyi hoş görmesine, hatta hafifsemesine yol açan bir perde çekiyordu. Eskiden olsa daha sert geçecek tartışmalar, fikir ayrılıkları sanki bir oyunmuşçasına, sanki zevk almak için bahaneymişçesine yürütülüyor, zevkli bir inatla sürdürülüyordu. Tabii bu durum sadece kaybedilen zevklerin geri dönmesiyle ilgili değildi. Askerin seferden dönüşünde anlattıkları nasıl büyük bir badireyi atlattığımızı ortaya koyuyordu. Üstelik bu badireyi atlatmamızı da büyük ölçüde Franklere ve onların ihtilaline borçluyduk. Bu tüm ahalide tuhaf hisler uyandırıyordu. Franklerin cumhuriyetçi zabitleri bugünlerde pek makbul. Askere hem zabit hem de yavaş yavaş muhabbet dostu olmaya başladılar. Hemen her gün bir iki ortanın sofrasına misafir oluyor, karşılıklı hediyeleşip duruyor, çardakta bile fazlasıyla boy göstermeye başlıyorlar. Rehavet havasına onlar da kendilerini kaptırmış olsalar da bugünlerde olup bitenlerden en çok rahatsız olanlar ulema. Kaşları hep çatık olan bu adamların yüzleri şimdilerde her zamankinden de asık. En cesur olanları camilerde yeni nizama atıp tutuyor. Söyledikleri laflar da öyle yenir yutulur cinsten değil. Yeni nizamcıları kafirlikle, kafir uşağı olmakla, yeniçerileri olan bitene göz yummakla suçluyor, isip savuruyorlar. İşin bu cephesinde olup bitenleri uzunca bir müddet pek anlayamadım. Bu işin bir yanına önce Arif Ağa dikkatimi çekti. Ulema korkuyor dedi. Neden korkuyor ağam dedim. Tarikatlardan korkuyor sarı. Ama şimdi özellikle Mevlevilerden korkuyor. Bektaşiye ocağından uzun müddettir rahatsızlar ama dişleri geçmez Yeniçeri'ye. Hal böyle olunca gizli gizli zındık da deseler, dinsiz de deseler durumu kabullendiler. Görünürde mesele olmadan ilişkiler sürer gider. Sen bunlarla bir mecliste hiç bulunmadın. Hallerini bir görsen gülmekten ölürsün. Bizlerle konuşurken lafı nereden alıp nereye getireceklerini şaşırır, bir gaf yapmamak için Her lafı Kaf Dağı'ndan aşırırlar. Hani baklayı bir çıkarsalar, perde yıkılacak, ortalık viran olacak. Buna cesaretleri yoktur. Kıvranır dururlar. Avamın çoğu bektaşidir. Zavallılar ne yapsın? Arkadan verir veriştirir, yüz yüze gelince dut yemiş bülbül olurlar. Ama şimdi Mevlevilere bize kızdıklarından çok kızıyorlar. Neden mi? 1- Çünkü bize karşı yenilgiyi kabullenmişlerdi. Susup oturuyorlardı ya da sinsi sinsi çekiştiriyorlardı. Avam işte deyip geçiriyorlardı. 2- Mevleviler bunların can evine girdi. Üstelik fazla içeri girdiler. Havası etkilediler. Devlet ricalinin çoğu birbiri peşi sıra Mevleviliğe intisap, katılmak etmeye başladı. En önemlisi de Şeyh Galip Efendi'nin varlığı. Adını sık sık duyarım ağam. Bu Şeyh Galip niçin bu kadar anılır oldu? Niçini var mı sarı? Padişah Efendimiz Şeyh Galip Efendi'nin müridi olmuş. Mevleviliğe intisap etmiştir. Sarayda her meseleyi birlikte konuşurlar. Birlikte oturur, musiki dinler, besteler yapar, hasbihal ederler. Uzun iş yani. Neresinden baksan bizim ulemanın tüyleri diken diken olur. Avamı bize kaptırdılar. Havası da Mevlevilere kaptırırlarsa bunların hali ne olacak? Telaşları bundandır. Arif Ağa'nın anlattıklarını bir bir Abdi Baba'ya ilettiğimde, bak işte dedi, akıllı adam nasıl belli oluyor. İşlerin başka renk aldığını bir bir görmüş. Yalnız Arif Ağa'nın dediklerine bir ilave yapmak lazım. Bu ulema cin gibidir sarı. Leb demeden leblebiyi anlarlar. Adamların zanaatı bu. Birinin konuşması mı lazım? Bırak bunlar konuşsun. Bir ince düzen kurup birilerini faka mı bastıracaksın? Bunlara danış. Dolayısıyla faka zor basarlar. Bak cumhuriyetçi franklerden padişah korkmaz. Bunların ödü patlar. Padişah yahu bunlar krallarını kestiler demez. Ama ulema yahu bu dinsizler papazları doğramıştır deyip telaşa kapılır. Ortada bu mesele yokken bunlardan birine papaz desen yer yerinden oynardı. Bırak ulemayı, ahaliyi, cinler ile perileri bile seferber ederlerdi. Ama şimdi pabuç pahalı olunca kendi kaderleri için papazların kaderinden dersler çıkarmayı çok iyi bilirler. Mevleviler kadar bu durumda onları çok huzursuz etmektedir. Ama kötü, kötü olan halkın bölünmesi, ulemada bu güç ve kabiliyet vardır. Bu şehri İstanbul'a geleli tam 25 yıl oldu. 25 yıl bir ömür demek. İşte Sabit Ağa ortada. 25 yıla neler sığdırdı. Ama Türklerin kendi aralarındaki bu ince meseleler konuşulurken fakir kendini hala cahil bulduğu durumlarla karşılaşıyor. Öyle bazı meseleler var ki sanki bunları anlamak, bu hususta doğru davranmak için Türk olarak doğmuş olmak bir mecburiyetmiş gibi ortaya çıkıyor. Bunca seneye rağmen hala bazı imalarını anlayamayışım beni zaman zaman ümitsizliğe gark ediyor. Bu durumu onlar fark etmiyor. Fakat ben biliyor ve huzursuz oluyorum. Beni rahatlatan tek husus Abdi Baba, Arif Ağa gibi kıdemli Türklerle aşık atıyor olmam. Kendi kendime, ümitsizliğinin nedeni bu, kendini hakir görme diyerek avunuyorum. Erikli Baba'ya artık pek fazla uğramıyorum. Seyyid Mehmet Baba'yla herhalde Allah'ın zıt burçlarında doğmuşuz. Bu daha dervişliğinden belliydi. Sabit'in ise hiç uyuşmamıştı. Niçin yalan söyleyeyim? Şimdi buna için için sevindiğim oluyor. Bereket diyorum Sabit, Erikli Baba'ya sık gitmiyor. Çocuk zaten mücerret gibi yaşıyor. Ne kıza ne oğlana, kimseye gönlü meyletmiyor. Bir de dergaha gidip Mehmet Baba gibi mücerret olmaya kalksaydı kim bilir halimiz ne olurdu. Arif Ağa herhalde inmeden giderdi zavallı. İkide bir Sabit'e laf sokuşturuyor. Oğul ne zaman torun yüzü göreceğiz gibisinden. Sabit soğukkanlı cevaplıyor. 6 torunum var pederim, yetmez mi diye. Arif Ağa alınıyor. Baklayı da yekten ağzından çıkaramıyor. Erkek evlattan torun başka bir şey falan diyerek geveliyor ama bu meselede mesele olarak kalmaya devam ediyor. Hayat bu işte. İnsanoğlu rahat durmuyor. Sanki bu dünyaya kazık kalkmış gibi eşiniyor. Sonra bir gün bir an geliyor. Ölüm, savaş olmasa da kendisini hatırlatıyor. Zehra Hanım ölümden bahsedilince hep Allah bana 3 gün yatak, 4. gün toprak nasip etsin der dururdu. Öyle de oldu. 80'ini devirmiş bu kadıncağız, 3 gün yatakta kısık bir sesle güldü, ağladı, konuştu, sayıkladı. 4. günde göçtü gitti. Cenazeyi Erikli Baba'dan kaldırdık. Mehmet Baba sırladı. Bektaşilikte cenaze kaldırma süreci için kullanılan özel bir terim. Bacı erenlerini. Kardeş kazığı. Habib rahat durmuyor. Sabitliğine, oda başılığına bir laf etmiyorum. 37'ye çok emeği geçti. Şimdi hakkını yemeyeyim. En az fakir kadar ortasının başında. Hatta o fakirden ileri gidip geceleri dahi anasının evine gitmiyor, ortasının bekarlarıyla kalıyor, başlarında oluyor. Ama bunun dışında şüpheli, üstelik çok şüpheli davranıyor. Şehir içine gireceği vakit yanına en az 8-10 nefer alıyor. Fazlasını göstermiyorlar ama pür silah olduklarını fakir biliyor. Ahalinin her nevi Habib'ten korkuyor, mecburen hürmet gösteriyor. O da bu hürmeti isteyerek gösterdiklerini zannedip kendisini aldatıyor. Durmadan esnaf kahvehanelerine, dergahlara, hanlara, hamamlara girip ahalinin her cinsiyle hasbihal ediyor. Muhitini genişletmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Sünnet düğünlerine pahalı hediyelerle gidiyor. Kahvehane mi açılacak? Hemen baş köşeye yerleşiyor. Yeni sandal yaptıran sandalcıyı tebriğe bile gitmeye üşenmiyor. Kalkıyor, avanesini yanına alıyor. Sandalhaneye damlayı veriyor. Şimdi bütün bunlar fakirin gözünden nasıl kaçsın? Bir Yeniçeri zabitinin ahalinin bu kadar içinde işi ne? Bunun arkasında hangi niyet var? Hangi hırs girmiştir şu yetim Habib'in fikrine? Hani niyetim kötü olsa, hani çocukluktan can yoldaşım, kan kardeşim olmasa bir lafla işi bitecek. Bunda mı görmez? İşin en hoşuma gitmeyen tarafı da şu çardak muhabbetleri. Rüstem Ağa bereket kulağımı bükmüştü. Orada bir Abdi Baba varmış. Her dem her şeye muhalif bir adammış. Habib de 2 günün birinde onun yanına gider, tüfenk gibi dolar öyle dönermiş. İşin kötüsü Rüstem Ağa kulağımı bükerken, enişten de bu babanın müritlerindendir haberin olsun demez mi? Şimdi fakir ne yapsın? Allah müstahakkını versin Sarı Ağam benim. Ne işin var senin bu adamlarla? Ne işin var senin devlet sohbetiyle? Haydi diyelim kendini tutamazsın. Pederimle, fakirle yap devlet sohbetini. Edilen her lafın anında saraydan duyulduğu çardağın orta yerinde devlet sohbeti yapmak sana mı kaldı? Yani koca adamlarsınız. Yani şimdi sizi kazadan beladan korumak, şu sabit fakirine mi kaldı? Neyse, Habib artık çardakta yalnızca dinlemekle kalmaz, üstüne üstlük o koca çenesiyle konuşurmuş da. Nizam-ı Cedid hakkında muğlak, nereye çekersen oraya uzayan, sakız gibi laflar eder dururmuş. Kurnaz ya, açıktan cephe almıyor, kenardan dolaşıyor. Bugünlerde de en çok ulemaya atar tutarmış. Abdi Baba ile ağız birliği etmişler, ver yansın eder dururlarmış. Neyse bu pek fena değil. Demek ki yeni nizama karşı olanlar aralarında iyi geçinemiyor. Başka nasıl olacaktı ki zaten? Burada yoldaşları dururken başkalarıyla el birliği mi edecekti? Tuhaf huyları vardır ama kalleş değildir Habib, der dururdum. Beni kızgınlıktan deliye döndüren de bu cümleme çok fazla inanmam ve sonunda boşa çıkması oldu. Dergahı Ali Çorbacısı ne demek? Her hususu bir kenara koyalım. En başta şunu demek. Çardak kahvesinde Abdi Baba'nın mahvilinde özel bölme. Bir laf edersen, bir kelam yumurtlarsan bunu bilecek adam demek. Her yerde kulağı olan adam demek. Sarı ama bunun için fakiri hafifsersin demiştim. Olgun adam hemen anlayıverdi. Farz edelim ki onların zannettiği gibi hasbelkader çorbacı oldum. Haydi diyelim ki oluşum böyle oldu. Peki hasbelkader orta idare edilir mi?